Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
Geçtiğimiz programda su hakkında, yani dünyanın iklim değişikliği ve su krizinden bahsetmiştik genel olarak. 2016 yılını geride bıraktığımız bu ikinci haftada da yine 2016 yılının özellikle kentsel su hizmetlerinde yaşanan krizlerini ele alacağız. Bunların nedenlerini birazcık konuşacağız ve her biri aslında bir hak ihlali olan bu durumlara karşı insanlar nasıl bir su hakkı mücadelesi veriyor, bunlardan bahsedeceğiz.
Evet, çünkü 2016 yılı aynı zamanda.
Evet, çünkü 2016 yılı çok hareketli geçti aslında su hakkı meselesi bağlamında ele alındığında. Gerek iklim değişikliği, gerekse iklim değişikliğini daha beter hale getiren yönetimsel sorunlar yüzünden dünyanın pek çok yerinde kentsel su hizmetleri konusunda krizler yaşandı ve yaşanıyor. Kentlerde yaşanan bu krizler suya sadece fiziksel erişimdeki kısıntıya neden olmuyorlar. Aynı zamanda ekonomik erişimi de engelleyebiliyorlar. İnsanlar en temel hakları olan suya erişimde bile sıkıntılar yaşıyor maalesef. Bu hak ihlaline karşı mücadeleler bazı yerlerde yeni başlıyor, bazı yerlerde daha bütüncül ve evrensel hak mücadelelerine doğru evriliyor. Bugün biz 2016'da öne çıkan ve daha önceden de başlamış olup bu sene devam eden su hakkı mücadelelerini ele alacağız.
Evet, arka planıyla birlikte aktarmaya çalışacağız. Oldukça geniş bir konu belirledik, hı hı. Yine de el verdiğince aktarmaya çalışacağız bu bağlamda. Bu mücadelelerin şiddetlendiğini görmek lazım. Çünkü hem şirketler arasında rekabet kızışıyor, hem de dünyanın doğal rezervleri azaldıkça buna ulaşma konusunda şirketlerin ve şirketlerin çıkarlarını savunan devletlerin de giderek sertleştiğini görüyoruz. Bu konuda araştırmalar da yapılıyor. Londra merkezli bir sivil toplum örgütü Global Witness'ın açıkladığı bir rapor vardı. 2016 yılı çevre aktivistleri cinayetlerinde rekor kırıldı diye. Rapora göre 2015 ile 2016 Haziran'ı arasında dünya genelinde her hafta 3 aktivist öldürülmüş. Bu dönemde incelenen 16 ülkede toplam 185 çevre aktivisti öldürüldüğü söyleniyor. Bu sayı bir önceki yıla göre %59 oranında artış göstermiş ve 2002 yılından itibaren kaydedilen en yüksek rakamları ifade ediyor. 2015 yılında gerçekleşen cinayetlerin %15'i su ile ilgili konularda mücadele eden aktivistler arasında gerçekleşmiş. Bunlar arasında en fazla barajlara karşı direnenler yer alıyor. Öldürülen 60 kadar aktivist ise doğrudan olmasa da su varlıklarını da etkileyen maden şirketleri ve orman yıkımı gibi sorunlara karşı hareketi örgütleyen aktivistler tarafından oluşturuluyor. Yine rapora göre dünyanın aktivist cinayetlerinin açısından en tehlikeli bölgesi Latin Amerika olarak belirlenmiş. Bir yıl içerisinde 7 Latin Amerika ülkesinde 122 çevre aktivistinin öldürüldüğü kaydedilmiş. Brezilya'da ise 50 cinayet işlenmiş.
Evet, başı çekiyor Brezilya. Gerçekten evet. Dehşet rakamlar bunlar. Şimdi 2016'da su meselesi ne halde? Bununla ilgili geçtiğimiz senenin öne çıkan birkaç haberini sizlerle paylaşacağız. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda insanların, bırakın evlerini, hastanelerinde bile, üçte birinde bile noksanlık var, su noksanlığı var. Liberya, Bangladeş ve Ghana gibi 19 ülkenin 430 hastanesini kapsayan bir araştırma yapılmıştı geçtiğimiz sene. Bunun sonuçlarına göre gelişmekte olan ülkelerdeki hastanelerin üçte biri sürekli olarak akan suya sahip değil. Hı-hı. Su sıkıntısı temizlik ve hijyen meselesini doğuruyor doğal olarak. Bu da hastalar için tehlikeli durumlar yaratıyor. Yeterli miktarda temiz su olmadığı için Ameliyat malzemeleri ve hastaların kullandığı çarşaflar temizlenemiyor. Hastane görevlileri musluklardan su akmaması nedeniyle tankerlerle veya yağmur sularını biriktirerek su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ancak uzmanlar bu suların gereken hijyen kriterlerini de sağlayabileceğinden şüpheli, sağlayamıyor. Tabii bu ülkelerde suyla ilgili fiziksel erişimde bile sorunlar var. Örneğin Gana'da halkın %80'inin suya erişimi var ama sadece %13'ünün hıfzı sahaya kanalizasyon sistemine erişimi var. Ve dolayısıyla ülkedeki 5 yaş altı çocuk ölümü 1/4'ü de ishale bağlı.
Evet, şimdi bu az geçmiş ülkelere ilişkin bir veriydi ama bu mesele sadece su meselesi, daha doğrusu az geçmiş ülkelerin sorunu olmaktan çıkalı hayli zaman oldu. Ünlü su aktivisti, Kanadalı su aktivisti Maud Barlow bunu çok iyi ifade etmişti. Dünyada su meselesini merkezileştiren ve birleştiren, dünyayı kuzeyi ve güneyi birleştiren iki mesele var. Biri neoliberal politikalar, biri de iklim değişikliği. Bu ikisini dünyanın her yeri eşit bir biçimde hissediyor demişti. Bu açıdan dönüp baktığımızda dünyanın en gelişmiş, en zengin diye bilinen ülkesi, ülkelerin arasında sayılan diyelim, başkent niteliğinde, başkent daha doğrusu, Londra'da örneğin 2016 yılının Aralık ayında su baskınları oldu. Su baskınlarının olma nedeni ise patlayan borulardı. 100 yıl öncesinden yapılan borular artık hem yıpranmışlıktan hem de kapasitesinin fazla kullanımından kaynaklı bir sürü gerekçeden dolayı sık sık patlamalar yaşanıyor. Bundan dolayı da evleri su basıyor. İnsanlar evlerini boşaltmak zorunda kalıyorlar. Bu da tam işte aslında 1990'larda suyun özelleştirilmesinin sonuçları, maliyetten kısmak için gereken iyileştirmeler ya da altyapı yenilemeleri yapılmadığından dolayı böyle sorunlarla insanlar karşılaşıyor. Türkiye'nin turizm başkenti diyebileceğimiz Bodrum'da örneğin sık sık patlayan borular olur ve bu patlayan borulardan dolayı hem maddi kayıplar yaşanır hem de fiziki güçlükler yaşanır. Yolları sular kaplar.
Evet, Türkiye'de de dünyada da pek çok benzer şeyler oluyor. Şimdi başka bir gelişmiş ülkeye gidiyoruz. ABD. Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 milyon kişinin içme suyu temiz değil. Bununla ilgili birkaç haberi biz de gündemimize taşımıştık. Flint şehrinde yaşanan su krizinden sonra su altyapıları ve arıtma tesisleri üzerinde pek çok araştırma yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yapılmaya da devam ediyor. 2016 Haziran ayında yapılan bir araştırma vardı. Ona göre ABD'de 18 milyon kişi izin verilen sınırın üzerinde kurşun bulunan içme suyu kullanıyor sonucu çıkmıştı. Ulusal Kaynaklar Savunma Konseyi'nin raporuna göre geçen yıl 5363 su sisteminde, bu 18 milyon kişiye hizmet veren bir sistem, kurşun miktarının federal kurşun ve bakır kanununda izin verilen seviyeden çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Ve araştırma birçok su sağlayıcısının su testlerinde kural ihlali yaparak kirlilik oranlarında yanlış bildirimler yaptığını da ortaya koydu. 2015 yılında 3.9 milyon kişinin ise tehlikeli derecede kurşuna maruz kaldığı ortaya çıkmış oldu geçtiğimiz sene.
Evet, yani bu 2015 yılından beri Flint'te yaşanan su krizinin etkileri aslında bu. Evet. Çünkü bu tür araştırmalara yapılmasına, insanların yapmasına sevk eden neden 2015'te işte Flint'te ortaya çıkan su krizi. İçme sularının ne kadar temiz olduğu ve yerel yönetimlerin ne kadar su altyapı hizmetlerine pay ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde büyük bir tartışma konusu haline dönüşmüş durumda. Hemen her şehirde ve okulda içme suları test edilmeye başlandı ve onlarcasında olumsuz sonuçlar bulundu. Haziran ayında The Guardian'ın ulaştığı sonuçlara göre en az 33 şehirdeki su idarelerinin kullandığı ölçüm teknikleri uzmanların uyarılarına rağmen sulardaki çeşitli derecelerdeki kirliliği görmezden gelir durumda hala. Bu şehirler arasında Chicago, Boston, Philadelphia, Detroit de var.
Tabii bunlar olurken Flint şehrinde bu yaşanan kurşun zehirlenmesi sonucu. Binlerce kişi olumsuz etkilendi dedik. Bu insanlar sokağa indiler. Çoğunluğun siyahların oluşturduğu Flint şehrinde. 2014 yılında polis şiddetine karşı oluşan Black Lives Matter, yani siyahların hayatı önemlidir hareketiyle birleştiler. Ve Flint Lives Matter dediler bu sefer. Flintlerin yaşamı önemlidir.
Hareketler hep birbirlerinden böyle öğreniyor ve birbirlerinin, evet, sloganlarını tamamlayıcı davranışlar içerisinde bulunuyor.
Evet, güzel bir şey bu da. ABD'nin tarihinde en radikal sol adayı olan Sanders kampanyası sırasında Flint'in de bağlı olduğu Michigan'ı ziyaretinde aktivistlere destek olacağını açıkladı. Oldu da zaten. Evet. Flint aktivistleri mücadelelerinde sosyal adaletsizliğe de dikkat çektiler ve uzun süredir ABD'de asgari ücret artışını savunan Fight for 15 hareketiyle birleştiler ve ücretleri artırın, suyumuzu temizleyin dediler. Yani mücadeleler, evet, yani birleşmiş oldu.
Fight for 15'de saat ücret, yani saat ücretinin artırmasını, hı-hı, talep eden, özellikle bu fast food alanında çalışanların, hı-hı, dahil olduğu, inşa ettiği bir hareketti. Hı-hı. Ama 2016 yılı içerisinde sadece kendi içerisinde değil, tüm dünyaya ilham veren bir hareket yine Amerika, hı-hı, Birleşik Devletleri'nden doğdu. Kuzey Dakota eyaletinden başlayan Dakota Petrol Boru Hattı projesine karşı Sioux halkının direnişi, hı-hı, ABD'ye 2016 yılında damga vurdu. Sadece ABD'de değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde,
diyelim, evet,
bu harekete destek olundu, olunmaya çalışıldı. Dakota Petrol Boru Hattı'na ilişkin olarak daha uzun programlar da yapmıştık. Açık Radyo'da farklı programlar da dile getirilmişti. Boru Hattı projesi Kuzey Dakota'nın Bakken bölgesinden elde edilen ham petrolü Güney Dakota ve Iowa eyaletlerinden geçirerek Illinois'e taşıyacak. Bu sırada 4 eyaletten ve 52 ilden geçecek olan bir boru hattı projesi. 1886 kilometre uzunluğuna sahip bu boru hattı. Ve bu boru hattının geçtiği her alanda neredeyse itirazlar yükseldi. Neredeyse hepsinde, ama, hı, en fazla da işte Sioux yerlilerinin topraklarından geçtiği sırada çok ciddi direnişler oldu. Nisan ayından itibaren aralıksız kamplar, hı-hı, kuruldu, gözaltılar oldu, polis baskınları oldu, soğuk oldu, kar, kış. Ama buna rağmen
pes etmedi kimse ve hala, evet, da oradalar.
Kampları terk etmediler. En sonunda boru hattı projesinde hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Güzergahını değiştirdiğini söyledi hükümet. Ama sivil yerlileri hala diyor ki güzergah değiştirmek yeterli değil. Bu projenin tamamı iptal edilmesi gerekir. Direnişleri devam ediyor. Özellikle Trump'ın 20 Ocak'ta yönetime gelmesi karşısında, evet, hala daha dirençli bir biçimde olacaklarını söylüyorlar. Çünkü Trump'ın bu projeyi tekrar gündeme getireceği kaygısı herkeste çok fazla var.
Evet. Şimdi ABD'deki göllerde de kirlilik yüksek boyutta çıkıyor. Zaten bu göllerden, bu nehirlerden geliyor kentin suları, kentlerin suları. Çevre Koruma Ajansı'nın Aralık ayında hazırladığı son rapora göre ülkedeki göllerin %35'inde aşırı oranda nitrojen var. %40'ında ise aşırı oranda fosfor tespit edilmiş. Ajans, sanayi ve kentsel atıklar nedeniyle göllerin büyük baskılar altında olduğunu söylüyor. Kentlerde su meselesinin bir de tabii ambalajlı su boyutu var. Su hizmetlerinde özelleştirmenin vücut bulmuş hali olan bu şirketler kamu eliyle yürütülmesi gereken içme suyunu sağlama işini yapıyorlar. Türkiye'de de bu durum böyle. Musluklarından içilebilir kalitede ya da lezzette su akmayan vatandaş da çaresiz ambalajlı sulara gidiyor. Ekolojik ayak yüzü çok yüksek bu suyun. Ayrıca temiz olduğu da söylenemez. Geçtiğimiz sene Nisan ayında ambalajlanmış sulardaki kirlilikten dolayı Katalonya'da 4000'den fazla insan rahatsızlanmıştı. Bu da yine gündeme gelmişti. Zehirlenmenin nanovirüsten kaynaklandığı açıklandı. Hatırlayacak olursanız biz de geçtiğimiz sene yaz sonuna doğru Elbistan'da 100.000 kişinin bu sefer şebeke suyundaki nanovirüsten hastalanmasını gündeme getirmiştik. Ülke çalkalanmıştı hatta. Hı hı. Aynı şeyler dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'de oluyor gördüğünüz gibi.
Evet, suyla ilgili problemlerden bir tanesi daha. Sadece su, içme suyu, ambalajlı su şirketleri tarafından işte şişelenip vatandaşlara satılmıyor. Aynı zamanda su, meşrubat ve bira üretimi gibi alanlarda da ambalajlı su şirketleri tarafından çok fazla kullanılıyor. Yine Meksika'da bira üretimi için bu amaçla suların çok fazla kullanıldığı meselesi gündemdeydi 2016 yılında. Meksika ABD sınırında bulunan Zaragoza'ya çok yakın bir yerleşim yerinde Meksika'nın ünlü biralarının üretimi yapan bir Amerikalı, Amerika menşeli bira şirketi sürekli olarak su çekmesi ve suların artık yeraltı sularının 500 metre derinliğe kadar inmiş olması bir sorun olarak gündeme gelmişti. Şirket saniyede 1200 litre su çeker haldeyken Zaragoza Belediyesi vatandaşlarına saniyede 100 litre bile su sağlayamıyordu.
Evet.
Bu Amerikan şirketi 2017 yılına kadar üretimini arttırmak istediğini de bir yandan
yetmiyor bir de arttırıyorlar.
edince bu iyice bir kriz haline gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda 2016'nın son günlerinde yabancı olmadığımız bir konu İzmir. Yeraltı suyunun içme suyunun, kentin içme suyunun %65'i yeraltı suyundan karşılanıyordu. Ama sadece içme suyu amaçlı yeraltı suyu çekilmiyordu. Şirketler de çekiyordu. Bir ambalajlı su şirketinin bir kuruş ödemeden yılda ne kadar dakikim?
Bir milyon
metreküp.
Evet.
Su çektiği de açığa çıkmıştım.
Evet.
Aslında biliniyordu da bir kez daha gündeme gelmişti.
Tekrar gündeme geldi. Sadece o su şirketi demeyelim ona. Aynı zamanda meşrubat şirketi. Aynen. Hepimizin bildiği. Onunla da ilgili bir program yapmıştık. Sadece o değil. İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde hemen hemen bütün sanayi tesisleri maalesef suları ücretsiz olarak çekiyorlar. Ve biz içmeye su bulamazken bunlar o su üzerinden para kazanıyor. Şimdi Guatemala'ya gidelim. Burada da binlerce insanın su hakkı için yürüdüğü bir eylemler oldu. Latin Amerika ülkesi Guatemala. Burada yerli topluluklardan 15 bin kişi şirketlerin kar hırsına karşı su varlıklarının korunması için yürümüştü 11 Nisan'da. 80 kadar örgütün başlattığı su, toprak ana, toprak ve yaşam yürüyüşü yapıldı. Bu yürüyüşün 11 gün sonra sonunda yani 22 Nisan'da başkente varıldı. Yerlilerin su şirketlerine karşı başlattığı hareket geçen yıl Başkan Otto Perez Molina'nın istifa etmesini de sağlamıştı. 24 Nisan'daki büyük yürüyüşte ise şirketlerin kar amaçlı endüstriyel tarım, madencilik ve hidroelektrik üretimi için su varlıklarını nasıl sömürdüğü, ekosistemleri nasıl yok ettiği ve yerli toplulukları nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koydular. Mücadele de hala devam ediyor orada.
Ara mı verelim yoksa devam edelim?
Galiba devam etsek daha iyi olacak.
Peki, oradan hemen yine bir Latin Amerika ülkesine geçelim. Şili'de 2016 yılında su hakkı eylemlerine sahne oldu. Hizmetlerin özelleştirildiği Şili'de Eylül ayında yaşanan su kesintileri halkı sokağa döktü. Suların yeniden kamulaştırılmasını savunan suyun geri verilmesi ve savunulması hareketinin hareketi başkent Santiago'da düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı. 4 yıl önce yaşanan aşırı sıcaklıklar döneminde kurulan platform taleplerini şu şekilde tanımladı o dönem içerisinde. Özel mülkiyet modeline dayanan anlayışı değiştirip ve suyun bir insan hakkı olduğunu tanımalıyız dediler. Çünkü şunu söylüyordu göstericiler, su hizmetleri özelleştirildiğinden beri su ücretleri arttı. Kalite düştü ve gelecekte yaşanması muhtemel bir su krizine karşı hiçbir hazırlık yapılmadığını görüyoruz.
Evet.
Sorunun kökeni de aslında yine diğer ülkelerde olduğu gibi özelleştirmeye dayanıyor. Pinochet diktatörlüğü döneminde suyun metalaştırılması, IMF ve Dünya Bankası'nın dayattığı politikalarla özelleştirilmesinin getirdiği aşamayı, sorunları bugün çok daha ciddi bir biçimde yaşanıyor Şili'de. Ve kriz derinleşmesine rağmen, yani derinleştiği süre içerisinde bundan yine en karlı çıkanın şirket olduğu da çok açık Şili'de. Çünkü uygulanan politikalar sonrasında 7.2 milyon insanın su ihtiyacını karşılayan özel işletme, şirket en karlı şirket olarak belirlenmiş. Hı-hı. Ve su fiyatları da çok ciddi bir biçimde artmış Şili'de.
Evet, yine Türkiye'ye benzeyen manzaralar ve dünyanın değişik ülkelerinde yaşadığımız şeyler. Malezya'da da yine bir baraj yapımına karşı direnen insanların mücadelesi ve kazançları üzerine bir haber vardı. Malezya'nın Sarawak eyaletine bağlı Baran bölgesinde yapılması planlanan Baran Barajı'na karşı orada yaşayan yerli halk 2 senedir mücadele veriyor. Bu mücadele bir zaferle sonuçlandı. 2 yıldır kararlı bir şekilde barikatlarını korudular ve iş makinelerinin çalışmasına izin vermediler. Dünya Su Günü'ne denk gelen günde, yani 22 Mart'ta Sarawak hükümeti yetkilileri tarafından barajın yapılmayacağı duyuruldu. Bölge topraklarının rezervlerinin yerli halka ait olduğu hukuki olarak kabul edildi. Ve yerli halkların mücadelesinde önemli bir kazanım oldu. Bütün dünyaya da örnek olmuş oldu.
Evet. İrlanda'da su hareketi 2008 yılından beri, 2008 yılında özelleştirmeye başlayan bir süreç vardı, suyun özelleştirilmesi. Ama 2016'nın öncesinde başlayan bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareket 2016 yılı içerisinde de kazanımlar elde etti. Sadece su meselesi üzerinde sokağa çıkmadı hareket, muhtelif konularda İtiraz edenler bir araya geldi. 2016'nın Şubat ayında yapılan ulusal seçimlerde radikal sol bir koalisyon ile seçime girmişti ve seçimlerde başarı kazandılar. 6 milletvekili gönderdiler parlamentoya ve ondan sonra 2016 yılı içerisinde kurulan hükümetin en önemli meselelerinden bir tanesi de su oldu. İrlanda'da işte evlere su sayacı takılması ve suyun ücretlendirilmesi için bizzatı kurulmuş bir tane firma var. Irish Water. Hareketin sayesinde bu Irish Water 9 ay boyunca iş yapamaz haldeydi. Parlamentoda da bekleyin, bir şey yapmayın dedi. Şimdi nasıl ortak bir çözüm bulunur diye hükümet arayış içerisinde, ama su hareketi sürekli sokağa iner durumda ve hiçbir şekilde suyun ücretlendirilmesine izin vermeyeceklerini dile getiriyorlar. Mücadele orada devam ediyor.
Evet, şimdi İspanya'ya gidelim. İspanya'nın başkenti Madrid'de 3-4 Kasım tarihlerinde Kamusal Su Ağı tarafından organize edilen Kamusal Su İçin Şehirler Konferansı yapıldı. Buna belediye başkanları, aktivistler, meclis üyeleri, uzmanlar, akademisyenler ve ilgili yurttaşlardan oluşan 300 kadar kişi katıldı. İspanya'da 2015'te yapılan yerel seçimleri radikal sol adayların kazandığı şehirler var. Bunlar Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago de Compostela gibi belediyeler. Bunların belediye başkanları da katılım düzeyinde bu şeyin toplantının parçası oldular. Neoliberal piyasa çözümlerinin tüm dünyaya dayattığı bir dönemde böyle bir etkinlik aslında kamusal su yönetiminin kamusal su yönetimi için çok önemli bir kilometre taşı. Bir araya gelen temsilciler suyu müşterek olarak ve bir insan hakkı olarak ele alıyorlar. Ve suyun kamusal yönetiminde belediyelerin, yerel meclislerin ve diğer kamu örgütlerinin daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini konusunda uzlaştılar. Ve bununla ilgili de önemli bir bildiri yayımlamışlardı. Onunla da ilgili bir program yapmıştık zaten geçtiğimiz seneler.
Son olarak 2 tane hukuki kazanımdan bahsedelim. Fransa ve Slovenya'da. Fransa'da 14 Haziran'da bir kanun düzenlendi. Su ve hıfzı sahanın kabulüne ilişkin olarak, su ve hıfzı sahanın bir insan hakkı olarak tanınmış olmasının sonucu ise pratik olarak da Fransa'da hayata geçmiş durumda. Şöyle bir düzenleme yapmışlar. Özellikle suya erişimde fiziksel veya ekonomik nedenlerden dolayı zorluk çeken Fransız vatandaşlarına devlet yardımı sağlanacak demişler. Kabul edilen bu yasa ile Fransa'da 1 milyon haneye olumlu etki edeceği söyleniyor. Yine Slovenya, Avrupa'nın en küçük ülkesi olmasına rağmen su açısından zengin bir potansiyele sahip bir ülke. Parlamentonun 90 vekilinden 64'ünün onayı ile anayasaya bir madde eklenerek her bireyin içme suyuna erişme hakkı resmen tanındı. Yasanın en önemli yönü de bir insan hakkı olan suyun ticarileştirilemeyeceğini de içeriyor olmasıydı.
Evet, şimdi dünyanın gündemi çok daha karmaşık aslında ama biz en önemlilerini sizlerle paylaştık. Bir de tabii Türkiye'nin var. 2016 yılında zamanımız kalmadığı için çok kısaca söyleyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından jeotermal enerji santrallerine, kömürlü termik santrallerine karşı mücadeleler ki nükleere karşı, bunların hepsinin ortak noktası zaten su varlıklarını nasıl kirlettikleri, nasıl yok ettikleri. Bunlarla ilgili çok önemli mücadeleler oldu. İzmir'de oldu, Manisa'da oldu, Bursa'da, Artvin'de oldu.
Türkiye'nin dört bir yanında oldu aslında.
Aynen öyle, Türkiye'nin dört bir yanında ve bunları da zaten geçtiğimiz sene bazı programlarımızda ele almıştık. Evet, bizden bu haftalık bu kadar diyelim.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.